Hayatın sesleri. Merhaba, iyi haftalar. İşte Hayatın Sesleri başladı. Hepiniz programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır. Kumanda masasında Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi ulaşabileceğiniz telefonlarımızı biliyorsunuz ama ben yine de hatırlatayım. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları, buralardan da iletişime geçebileceğinizi hatırlatalım. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Sigaram gibisin, en tutkulu keyfimsin. Yanımdayken özlüyorum, dumanın yakıyor.
Saatlerimiz 15.08'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bugün 26 Eylül Türk Dil Bayramı. Türk dili tarihinin en anlamlı günlerinden biri aslında bugün. Konuğumuz Dil Derneği Başkanı, yazar Sayın Sevgi Özel bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün çok önemli bir gün aslında ülkemiz açısından. Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte Türk kültürü ve Türk dili alanında önemli atılımlar yapılmış. Türk Dil Kurumu kurulmuş. İsterseniz oradan bir başlayalım, şöyle tarihçesinden, öneminden günümüze kadar gelelim. Evet.
Atatürk'ün başlattığı kültür devrimi başlı başına bir bütündür, biliyorsunuz.
Evet.
Bu kültür devriminin en önemli iki ayağı vardır. Çünkü devrimler yapılıyor 1923'te Cumhuriyet kurulduktan, hatta Cumhuriyet kurulmadan önce de, yani meclisin 1920'de açılması, değil mi, bizim yaşamımızdaki en büyük devrimlerden biridir.
Evet.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kavuşmak. Şimdi devrimler yapılıyor, yenilikler getiriliyor ama onlar Atatürk'ün ve devrimcilerin, yani Cumhuriyeti kuranların beklediği hızda yayılmıyor. Neden? Toplumun önünde iki engel var. Biri yazı, öteki dil.
Hı hı.
Yazı Arap abicesine dayalı eski yazı. Ben dil tarihte eski yazıyı okudum, Osmanlıca öğrendim. Hem Osmanlıcayı hem eski yazıyı öğrenmek de kullanmak da çok zordur.
Hı hı.
Okur yazar sayısı son derece az. Son yıllarda televizyonlara çıkıp birileri harf devrimi, dil devrimi ülkeyi bir gecede cahil yaptı gibi şeyler söyleniyor ya.
Evet.
Bunlar hem Atatürk'e hem Cumhuriyet'e hem kültür tarihine ayıp. Ya bir gecede hiçbir toplum cahilleşemez.
Hı hı.
Zaten Cumhuriyet'ten önce okuma yazma oranı erkeklerde %5-6, kadınlarda sıfıra yakın.
Hı hı.
Büyük kentlerdeki işte aydın ailelerin, köşklerin, konakların özel hocalarla okutulan kızları ve bir de çok az muallime hanım var. O da büyük kentlerde. Okur yazar sayısı çok az. Onun için 1 Kasım 1928'deki harf devrimi, dil devriminin, dilde devrimin, düşünce devriminin en önemli ilk ayağı. Şimdi
evet,
Atatürk yazıyı yenileştireceğiz dediği zaman devrimleri, Atatürk'le birlikte devrimleri yapan ve inanan herkes her şeyi onaylarken ya da hemen yapalım derken yazıda umutsuzlar. Diyorlar ki 10-15 yıl sürer. Örneğin Yunus Nadi.
Hı hı.
Atatürk diyor ki hayır, bu yıl okullar yeni yazıyla açılacak. Yeni harflerle diyor. Ne zaman? Mart ayında filan. İşte Ağustos'ta tanıtıyorlar. Okullar o yıl yeni yazıyla, Latin abicesine bağlı harflerle başlıyor. Benim dedem Gazi'ydi. Gazi dedem yaşı 40'a yaklaşırken, okuma yazma bilmiyor, ümmi olarak askere gidiyor. Yaşı 40'a yaklaşırken 16-17 günde okumayı öğreniyor. Daha sonra yazmayı öğrendi. O sıralarda çıkan günlük bir gazetenin bir gün önceki bir cebinde, yenisi öbür cebinde, okumayı biliyor ya 40 yaş civarında. Ölene kadar o sevinçle yaşadı. Şimdi harf devriminden sonra 5 yıl sonra 1928-32. İkinci büyük adım dilde devrim. Şimdi yeni yazıyı halk mekteplerinde toplumun büyük bir kesimine öğrettik. Babaannem de halk mekteplerinde, dedelerim öyle halk mekteplerinde okuma yazmayı öğrenmişler. Şimdi Osmanlıcayı, yani o dili çözmeleri lazım. Mektup yazamıyor halk o dille. Dilekçesini yazamıyor. Değil mi?
Evet.
Yazamıyor. Harf devrimi yapılmış ama yine dedemden örnek vereceğim. Bir dilekçe yazdırmak için 3 koyun bağışlamış. Köydeyiz çünkü.
Evet.
Yazan da doğru yazamıyor. İsteyen de ne istediğini bilmiyor. Çünkü örneğin eski yazıyla gel yazarsınız. Kel okunur, kül okunur, kıl okunur, kil okunur.
O cümlenin gelişine göre.
Arif olan anlar deyimi var ya,
evet,
oradan çıkma.
Hı hı.
Dil devrimi ise Türkçenin olağanüstü olanakları var ve yüzyıllarca unutulmuş. Sözcük yapma yolları çok zengin, çok açık. Bileşik sözcük yapabiliyorsunuz türetme yoluyla. Dünya dilleri içinde geçmişte bilgisayar çalışmaları tanıtılırken dünyaya Amerikalı dilciler, Avrupa'daki bazı dilciler ortak bilgisayar diline, hani uluslararası dile en yatkın dil Türkçe diyorlardı. Sondan bağlantılı bir dil olduğu için. Bükünlü değil, kendi içinde değiştirerek sözcük yapmıyorsunuz. Ve olağanüstü Türkçe'yi öteki dünya dillerinden ayıran bir ses yapısı var.
Yapısına sahip.
Müziği var. İtalyanlar Nazım Hikmet'i yıllar önce İtalya'ya çağırdıkları zaman orada bir gazete Türkçe'nin müziğini dünyaya dinleten şair diye başlık atmış. Ben de bunu nereden İtalyanca bileyim? Bunu hiç bilmeden Nazım Hikmet'le ilgili bir Kültür Bakanlığı yayına yazı yazdığımda öyle demiştim. Türkçe'nin müziğini ben 21 yaşındaydım. Bir yabancı Türkolog dedi ki bize Türkiye'deki bir konferansta. Dünyanın en müziği güçlü dillerinden birini konuşuyorsunuz. Ama ne yazık ki farkında değilsiniz demişti.
Evet.
O kadar ağrıma gitmişti ki. İşte dil devrimiyle 1932'de Türk Dil Kurumu'nu kurdu. 12 Temmuz'da Atatürk. 26 yıl Eylül'de o yılın Dolmabahçe Sarayı'nda ilk Türk Dili Kurultayı yapıldı. Ve Türkçe'yi topluca düşündüğümüz, Türkçe'nin müziğini topluca duymaya çalıştığımız gündür 26 Eylül.
Hı hı. O gün bugündür de dil
84
bayramı
yıldır,
olarak.
51 yıldır Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu'nun çatısı altında kutladık. 33 yıldır ne yazık ki o kurum bir devlet dairesine dönüştürüldü.
Evet.
Biz o kurumun devlet dairesine tepki olarak dil derneğini kurmuştuk. Yasalara uygun, bilimsel akla uygun bir biçimde. Biz de 29 yıldır hatta kurum... yönetim değiştirdikten sonra 33 yıldır biz de Dil Bayramı'nı kutluyoruz.
Evet, kutluyoruz ama dilimize gereken özeni pek göstermiyoruz galiba. Şimdi az önce bahsettiniz ya müzikalitesinden, zenginliğinden. Şimdi bu kadar zenginken, bu kadar müzikaliteye sahipken yabancı sözcükler ne yazık ki çok arttı. Dilin kullanımında o kadar çok yanlışlıklar yapıyoruz ki ve bu artarak devam ediyor. Bununla ilgili de söyleyecekleriniz olsa gerek.
Olmaz olur mu? İçim acıyor.
Ya.
Hiç kimse hoşça kal demiyor. Yine hani yarın görüşürüz, sabaha buluşuruz demiyor. Bir bay, bir bay bay tutturdular.
Evet.
Şimdi iki İngilizce ile Osmanlıca, Arapça arasına, inşallahla okey arasına sıkıştık biz.
Evet.
Şimdi tamam bizim dinsel bir kavram olarak yaygınlaştı. Hiç kimse hoşça kal demiyor artık. Herkes ya bay diyor. Ya bay bay diyor ya Allah'a emanet ol diyor.
Evet.
Hoşça kal bitti dikkat ederseniz. Evet. Günaydın demiyoruz uzun bir süredir. Onun yerine Arapça sözcükler kullanıyoruz. Yiyecek içecek adlarının bebeklere sunduğumuz hele giysilerin yiyeceklerin. Bursa'da bir bebeğe armağan almak istedim. Önünde arkasında eteğinde ucunda kol ucunda. İngilizce bir şeyler yazmayan mendil bulamazsınız. Hiçbir şey yok bebeklere. Yiyecek yiyecek adları öyle. Otellerimizin adlarına bakın. TRT'de bile bazı program adları şaşırtıcı. Ki çok titizdi TRT eskiden bu konuda. Televizyon adları, konuşma dili. Yarı konuşmasının yarısında ya da üçte birinde misyon demezse ne bileyim kapsam yerine işte şunu bunu İngilizcesi.
Evet.
Bak benim aklıma hemen gelmiyor bile.
Gelmiyor evet. Çünkü alışık değilsiniz.
Karma bir dil konuşmazsa kendini aydın sanmayanlar var.
Evet.
Ve onların yüzünden ne yazık ki onların yüzünden televizyonlarda. Bir de şimdi ne oldu biliyor musunuz?
Dizilerin de ama unutmamak lazım payı çok büyük. Basın yayın kuruluşlarının dizilerin özellikle.
Dizilerde bir takım yarışma programlarında özellikle gençlerin katıldığında Ş ve Ç harfini kullanmıyor çocuklar. Teşekkür ediyorum diyorlar. Teşekkür ediyor. Çünkü diyor nasıl bir ses çıkardığı belli değil. Kendilerinin olmayan yapay bir dille gençler. Hı hı. Gençlere kızmıyorum ama sakın beni yanlış anlamasınlar.
Evet.
Ne veriyorsak gençlere onlar bize onu geri sunuyorlar.
Evet.
Çünkü biz onlara gözle ve kulakla Türkçeyi öğretemiyoruz.
Bizim yaptığımız hataların vebalini ödüyorlar.
Elbette elbette, çocukların hiç suçu yok.
Evet, evet. Şimdi aslında o kadar zengin ki sizin de belirttiğiniz gibi dilimiz ama ne yazık ki yabancı kelimelere ihtiyaç duyuyoruz. Hatta sizin de yine bahsettiğiniz gibi birazcık da Osmanlıca'dan almaya başladık.
Eski tamlamalara, terkiplere dönmeye başladı. Şimdi lezzetül, cihan gibi filan lokanta adları olmaya başladı. Yeniden oteller, düğün salonları, işte bir takım tatlı adları, bisküvi bilmem ne Osmanlıca. Bir de onu eskiden olduğu gibi tireli yazarak tabelalar yazıyorlar. Bunlar hoş şeyler değil. Öykünmenin bir şeye, dil devrimine karşı arkadaşım olamazsın. Ne yaparsan yap. Türkçe sözcükleri söylemek, düşünmek o kadar kolay ki. İster istemez devrim sözcüğü 30 yıl önce devrim diyen, devrimci diyen suçlanıyordu. Bugünün iktidarı da sık sık, dünkü iktidarlar da yeri gelince devrim sözcüğünü kullanmaya başlamadılar mı? Çünkü inkılap sözcüğünü, inkılap derseniz kötü anlamı var.
Evet.
İnkılap derseniz başka anlamı var. Muvaffakiyet başarıyı doğru söyleyebilen ve yazabilen, ben kaç kez ders verirken denedim.
Evet.
Bir öğrenci çıkmadı, bir genç çıkmadı doğru yazabilen. Başarıyı yanlış yazabilen, söyleyebilen, seslendirebilen olur mu?
Evet.
Ne yaparsanız yapın. Yani hem bana milliyetçilik yapacaksınız ama dile karşı çıkacaksınız. Böyle bir şey olur mu? Ulusçuluk bir bütündür. Mustafa Kemal'in bize bıraktığı ulusçuluk, ulusal ve evrensel bilgiyi, sanatı, evrensel değerlerle, ulusal değerlerle harmanlayıp topluma sunmaktır. Biz aydınların görevi budur. Eğer bu göreve istekli değilsen, tabii düşüncen de savruk, dilin de savruk.
Evet.
Kılık kıyafetin de savruk, siyasi duruşun da savruk. Şimdi böyle.
Eskiden çok daha fazla özen gösterilirdi belki okullarda. Özellikle yapılan o imla hatalarında mutlaka kaç puan götürülürdü. Şimdi, ama şimdi öğretmenlere bu konuda, okullara birazcık bu konuda görev fazlaca düşüyor galiba.
Şimdi biz iki hanım yaş konusuna girmeyelim. Benim kuşağım, ben 65 yaşındayım.
Maşallah.
Benim kuşağım dil konusunda çok duyarlı, çok titiz öğretmenlerin elinde yetişti. Addan, eylemden türeyen at söyle deyince düşündüğümde sevgili öğretmenim, Türkçe öğretmenim Sabiha Ceyhun kafama tebeşir atmıştı. Sevgi diyeceğim, kendi adımı söyleyeceğim. Sevmekten evet. Sevgi. Şimdi öğretmenler de çok duyarlıydı çünkü öğretmen yetiştiren okullar da hemen her şeyin önünde Türkçe'yi öğretmeyi, doğru öğretmeyi. Şimdi öğretmen yetiştiren okullarda dil dersleri İngilizce de öğrensinler. Artık dünyada,
elbette,
günümüzde birden çok dil bilmeli gençler. Bir değil hatta, birden çok. Ama Türkçe ile kendini anlatamayan, Türkçe bu ülkede yaşayan hangi inanç ve kökenden olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının ortak dili.
Hı hı.
Biz bu dille ortak çıkarlar için, ortak akılla sorunlar için ya da çıkarlar için ortak akıl üretmek zorundayız.
Evet. Keşke bu anlamda okullarda bir günde olsa farkındalık yaratmak adına o dil bayramı,
dil bayramını kutlayabilsek. İşte tam yüreğimin üstüne bastın. O kadar içim yanıyor ki dil her şeyin, yani dil olmadan düşünmeniz mümkün değil. Düşüncenizi yansıtmanız olanaksız.
Hı hı.
Şimdi işaret diliyle konuşuyor neredeyse çocuklarımız. Onlara bu kötülüğü yaptık. Daha sonrasında ne olacak? Yazık. Evet. Keşke bugün bütün okullarda, bugün pazartesi,
Bu hafta boyunca belki de bir farkındalık yaratmak adına.
Bir güne de razıyım ben. Keşke bugün pazartesi haftayı dil bayramıyla açsalardı.
Evet. Umarız o günler de gelir. Umarız öyle olur. Çünkü gerçekten ihtiyacımız
ben,
var. Yok ediyoruz.
Yaşımı
yok
söyledim oluyor. Ama hiç karamsar değilim. Tam 42-43 yıldır bu doğrultuda savaşım veriyorum. Yazıyorum, çiziyorum, koşuyorum. Umutsuz değilim. Kuşkusuz olacak.
Elbette. Peki bu akşam etkinlikler kapsamında neler var? Özellikle Ankara'daki dinleyicilerimiz için.
Bugün Ankara'da Çankaya Belediyesi ile birlikte Şinasi sahnesinde çok görkemli bir törenimiz var. Dil Derneği Ömer Asım Aksoy ödülünü şiir dalında açmıştık bu yıl. Ömer Turan aldı şiir ödülünü. Daha sonra Emin Özdemir'e, Adnan Binyazar'a, Erendiz Atasu'ya ve Dil Derneği'nin önerdiği 9 aydınımıza 84. yıl Dil Bayramı ödülleri sunulacak. Tabii ben Demirbaşlardan ben konuşacağım. Cumhuriyet Halk Partisi Bilim Kültür Platformu Başkanı, felsefe profesörü, çok değerli bir düşünürdür. Onur Bilge Kula konuşacak programda. Ve Sunay Akın'ın gösterisi var bugün.
Güzel, dolu bir program.
Evet, çarşamba günü Eskişehir'deyiz. Perşembe günü İzmir'de, cumartesi günü İstanbul Şişli'deyiz.
Ne güzel. O zaman oralarda olabilecek ya da sizi dinleyebilecek dinleyicilerimiz mutlaka
bizim Dil Derneği'nin sayfasına girerlerse bilgi sunağında bütün ayrıntılı bilgileri edinebilirler.
Evet, etkinliklerle
artık
ilgili
bu kadar
bilgileri
hızlı,
alabilirler.
Evet.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Gidiyor muyum artık? Yeni başlamıştım.
Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık.
Bayramımız kutlu
için.
Olsun.
Evet, gerçekten öyle. Dil bayramımız kutlu olsun diyelim. Size de etkinlikler kapsamında kolaylıklar, çalışmalarınızda başarılar dileyelim. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Dil Derneği Başkanı, yazar Sayın Sevgi Özel stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkürlerimizle uğurluyoruz stüdyomuzdan.
Bendeki değeri dinleme sen onu şunu bunu dinle kendini en iyi sen bilirsin senin bendeki yerini kurtaralım biz bizi bize bizden fayda var zorlayalım inisiz savaş dövüş hep bize zarar kurtaralım biz bizi bize bizden fayda var zorlayalım inisiz savaş dövüş bunlar hep bize zarar benim hep alev alsın dudağım öperken seni beni mutlu görelim uzaktan bakınca bizi alev alsın dudağım öperken seni beni mutlu görelim uzaktan bakınca bizi kurtaralım biz bizi bize bizden fayda var. Zorlayalım enisi, savaş dövüş bunlar hep bize zarar. Yine yine alev alsın dudağım öperken seni, seni, seni, seni. Benim olsun görelim uzaktan bakınca bizi, bizi. Alev alsın dudağım öperken seni, seni, seni, seni. Derim mutlu görelim uzaktan bakınca bizi. Derim yine alev alsın dudağım öperken seni, seni, seni, seni. Derim mutlu görelim uzaktan bakınca bizi, bizi, bizi, bizi. Derim yine alev alsın dudağım.
...15.29 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve biz şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Yusuf Özkan var. Hemen merhaba, iyi haftalar diyoruz sevgili Yusuf Özkan'a. Alo. Evet, sevgili Yusuf Özkan, beni duyabiliyor musunuz? Sanıyorum bağlantımızda bir sıkıntı var. Alo. Sevgili Yusuf Özkan, beni duyabiliyor musunuz?
Ha, şimdi duydum Nilgün'ü.
Tamam. Merhabalar, iyi haftalar.
Merhaba, iyi haftalar.
Teşekkür ediyorum. Şimdi camiye casusluk suçlaması ile ilgili detaylı bilgileri almak istiyoruz. Özellikle ırkçı liderin hedef göstermesi sonucunda gelişen olaylar ne yönde? Camiye yönelik saldırılar endişe verici boyutta çünkü. Alo?
Ülkçü Özgürlük Partileri Hüseyin Yıldız geçen haftaki bütçe görüşmeleri sırasında Hollanda'nın İslam'dan arındırılması gerektiği yönündeki görüşünü bir kez daha yeniledi. Ve Hollanda'daki camilerin polis soruyla basılarak bütün Kur'an'ların toplatılması gibi oldukça tahrik edici bir açıklama yaptı. Bunun ardından Hollanda genelindeki camilere yönelik saldırılarda artış olduğu haberleri basına yansıdı. Bu nedenle Hollanda'daki dernekleri Güvenlik ve Adalet Bakanlığı'na bir yazı yazdılar ve camilerin güvenliği konusunda gereken önlemin alınmasını istediler. Çünkü toplumda gerçek anlamda bir tedirginlik oluştu bu açıklamalardan sonra. Sosyal hayatın Avrupa'da en fazla döndüğü yerler Türkiye'li göçmenler açısından camiler. Sonuçta alışverişlerini orada yapıyorlar, sosyal toplantılarını orada yapıyorlar. O anlamda biraz ürkütücü bir gelişme olarak değerlendirildi bu açıklamalar ve arkasından gelen saldırılar. Zaten Rosendal kentindeki camiyle ilgili yapılan bir suç duyurusu da artık bu İslam karşıtlığının bir daha komik duruma gelmeye başladığını ortaya koyan bir gelişme oldu. Caminin hemen yanındaki garnizonda görevli 15 komando ezan sesinden, sadece cuma günlerinde okunan ezan sesinden rahatsız olduklarını ve cami minaresinden kendilerini gözlendiğini öne süren bir şikayette bulundular. Daha önce bir İslam ülkesinde görev yaptıklarını ve ezan sesinin kendilerine travmayı hatırlattığını öne sürdüler. Ancak cami derneği haklar olmasına rağmen 4 aydır hiçbir cuma namazında ezan okunmadığını ve dolayısıyla minarenin de askeriye bakan bölümünün koyu camlarla kapatıldığını, dolayısıyla kimsenin oraya çıkıp garnizonu gözetlemediğini belirtti ama buna rağmen konu basına yansıdı, yargıya yansıdı. Tabii ki dava reddedilecek bu konuda çok saçma bir gerekçe öne sürdüleri. Ancak ülkede İslamofobinin geldiği nokta açısından oldukça önemli bir gelişme bu Nilgün Doruk.
Evet, peki teşekkür ediyoruz bununla ilgili olarak. Bir başka konuya geçelim. Eski Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörüne kadına şiddet soruşturması ne durumda? Bununla ilgili neler paylaşacaksınız?
Evet, ya aslında bütün dünyada çok ciddi bir sorun bu. Hollanda'da yaşandı. Hollanda politikasının en yıldız isimlerinden birisi. Daha önce Türkiye Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörlüğünde yapan, uzun yıllar parlamento olarak görev yapmış, daha sonra da Hollanda Ulaşma Bakanlığı görevinde bulunan bir isim. Camille Erling bu kadına şiddet olayıyla gündeme geldi. Geçen yıl birlikte yaşadığı kız arkadaşına şiddet uyguladı. Bu nedenle kız arkadaşının beyin sarsıntısı geçirdiği, dirseğinin kırıldığı ve vücudunda bereler oluştuğu ortaya çıkmıştı. Bu olayın ardından Erling kendisi savcılığa başvurdu. Pişman olduğunu, vicdan azabı çektiğini belirtti ve kendi kendisine ihbar etti. Savcılık soruşturmasını tamamladı. Hafif şiddet uygulandığını kararına vardı ve eski bakanın kamuda çalışma ya da para cezası alacağı belirtildi. Eğer karara itiraz ederse konu mahkeme gündemine gelecek, ceza davasına dönüşecek. Ancak Erling kesinlikle itiraz etmeyeceğini, suçu kabul edeceğini belirtti. Kamuoyundan özür diledi ve verilen her türlü cezaya razı olacağını belirtti. Tabii ki güzel bir gelişme, vicdanın rahatsız olması ama kadına şiddet gerçeği de Avrupa'nın en ileri ülkelerinde bile ne yazık ki ortadan ilgin durum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Yine birlikte olmak dileğiyle ama daha güzel haberlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Ekmek olur alın teri. Köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, bugün küresel genç işsizliğinden konuşacağız ki gerçekten dünyanın en önemli sorunlarından biri. Şimdi ekonomik krizin 2008 ekonomik krizin üzerinden onca yıl geçti ama küresel iş gücü piyasası hala tam olarak kriz öncesi günlerine dönebilmiş değil. Nedir son durum, neler paylaşacağız dinleyicilerimizle?
Evet, bahsettiğiniz gibi aslında kriz geride kaldı ama etkileri hala devam ediyor. Hatta bazı gruplar için çok daha yoğun bir şekilde etkileri görülüyor.
Hangi gruplar onlar?
Özellikle gençler. Bugün zaten konuşacağımız gençlerle ilgili durumu da İLO'nun çok güncel bir raporu, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün çok güncel bir raporundan elde ettiğimiz veriler üzerinden konuşacağız. İLO tarafından her yıl düzenli olarak bir genel küresel istihdam eğilimlerini içeren bir dünya raporu yayınlanıyor. Bir de sadece gençlere odaklanan, yani genç işsizliği veya gençlerin istihdamda ne kadar yer aldığını gösteren bir başka rapor yayınlanıyor. İşte bu haftalarda gençler için raporumuz yayınlandı ve bu rapor gösterdi ki bir süredir düşüşte olan küresel genç işsizliği tekrar tırmanışa geçti ve bunun sebebi de aslında tek tek dünyadaki bazı ülkelerde ya da bölgelerde genç işsizliğinin yeniden yükseliyor oluşu. Son 3 yıldır küresel genç işsizliğinde bir gerileme görüyorduk biz. Daha önceki yılların raporlarına baktığımızda da bunu ciddi şekilde fark ediyorduk. Fakat tabii bu gerileme hala kriz öncesi dönemine ulaşabilmiş değil. Yani o kadar inmedi veriler. Ama yine de bir toparlanmadan bahsediliyordu. Ancak ne yazık ki bu seneden itibaren 2015 yılında %12.9 düzeyinde seyreden küresel genç işsizliğinin 2016 yılı itibariyle 113.1'e çıktığını gördük. Ve bu 2017 yılında da aynı düzeyde devam edeceği öngörülüyor. Yani hani bir azalma olmayacağından Uluslararası Çalışma Örgütü emin. Fakat umarız bir artış olmaz şeklinde tahminlerini kamuoyuyla paylaştılar.
Ama biz Türkiye olarak Avrupa'dan daha iyi durumdayız galiba, değil mi? Baktığımızda istatistikler ne der?
Kesinlikle öyle. Türkiye bu noktada oransal olarak avantajlı. Yani genç işsizliğini yüzde olarak değerlendirdiğinizde evet, bizim işte böyle en fazla %20'lere çıkan son dönemde bir genç işsizliğimiz söz konusu. %19'larda, işte bazı aylar %17'lere düşüyor iş fırsatlarının daha fazla olduğu aylarda. Fakat Avrupa'da bazı ülkelerde veya dünyanın bazı ülkelerinde gerçekten bir iş bulmak bir genç açısından oldukça zor. Örneğin son dönemde özellikle yine krizin etkisiyle ciddi sarsılan ekonomilerden biri olan ve komşumuz Yunanistan'da, İtalya'da, İspanya'da yine ilginç bir şekilde daha bir üst gelişmişlik düzeyinde olduğunu. Bunlar
işsizliğin en yoğun olduğu ülkeler mi?
Hemen hem genel işsizliğin hem de genç işsizliğinin en yüksek düzeyde olduğu ülkeler. Örneğin Yunanistan'da her iki gençten bir tanesi işsiz, iş arayan. Her iki gençten bir tanesi. Bu da tabii genç kuşak açısından oldukça problemli bir gösterge. Yine Fransa'da örnek olarak gerçekten ilginç bir şekilde yüksek olduğunu görüyoruz. Yani yüksek risk grubunda olduğunu görüyoruz oradaki gençlerin işsizlik açısından. Tabii bunu da nereden anlıyoruz? Raporda böyle farklı ve özgün bir çalışma yapılmış ve işte genç nüfusun en zor iş bulduğu ülkelerin böyle dünya haritası üzerinden ve rakamlara da dayanarak hangi ülkeler olduğu verilmiş. Hemen bu risk grubundaki ülkelere şöyle genel bir bakacak olursak, az önce söylemiş olduğum İtalya, İspanya, Yunanistan, yine Avrupa coğrafyasından Sırbistan, Bosna Hersek ve Tunus'ta Güney Afrika ülkelerinde gerçekten genç işsizliğin %35'in üstünde olduğunu görüyoruz ve bu bazı ülkelerde az önce söylediğim %50'ler seviyesinde. Yüksek risk grubundaki ülkeler, yani bir alt grupta olan ve genç işsizliğin %28 ile %35 düzey arasında olduğu ülkeler var. Bunlar da Suudi Arabistan, Yemen, Mısır ve Cezayir gibi aslında biraz daha Afrika'ya doğru tanımlayabileceğimiz ülkeler. Orta risk grubundaki ülkeler arasında yine şaşırtıcı gelebilecek olan belki dinleyicilerimiz için işte Finlandiya, Fransa gibi özellikle gelişmiş ülkeler veya işte Ukrayna, Romanya, Brezilya, Slovakya, Endonezya gibi gelişmekte olan ülkelerle İran ve Kenya var. Hı hı. Bu ülkelerde de genç işsizliği düzeyi %20'lerin üzerinde ama %20-%28 aralığında. Daha düşük risk grubunda olan ülkeler biraz daha fazla aslında dünyada. Bunlar için işsizlik, genç işsizlik oranı %7 ile %20 arasında değişiyor. Örneğin bu grupta Türkiye'de var. Diğer ülkelere baktığımızda, aynı kategorideki diğer ülkelere, Amerika'yı, Meksika'yı, İsviçre'yi, Norveç'i, İsveç'i, Hollanda'yı, İngiltere'yi, yani yine gelişmiş olan ülkeleri görmek mümkün. İrlanda, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg ve işte komşumuz Rusya, Polonya, Macaristan, Çin, Hindistan, Pakistan da bu gruptaki ülkeler arasında. Hem de burada bazı ülkeler özellikle dikkat çekici. Örneğin Hindistan, Pakistan, Türkiye ve Çin gibi ülkelerde genç nüfus yoğunluğu çok fazla. Dolayısıyla çok sayıda insanın, çok sayıda gencin olduğu ülkelerde genç işsizliği oranının da yani göreli olarak düşük olması aslında önemli bir avantaj ve bu anlamda Avrupa'da ciddi problemlerin olduğu ülkeler olduğunu da görüyoruz.
Peki bunun temelinde ne yatıyor acaba? Bununla ilgili bir araştırma yapılmış mı?
Birden fazla neden olabiliyor veya bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor. Şimdi Güney Afrika'ya baktığınızda iş imkanlarının kısıtlı olması, işte iç savaşlar veya doğal nedenler, yani fiziki koşulların da uygun olmaması, yeterince iş yaratılamamasını görebiliyorsunuz. Şimdi Avrupa'ya geldiğinizde işte yaşlanan bir Avrupa görüyoruz. Bir taraftan ekonomik krizin çok ciddi etkisinin hissedildiği bir ülke görüyoruz. Neredeyse böyle hani bir ülkenin ekonomisinin iflas etmesinden bahsedilen bir Yunanistan görüyoruz. Dolayısıyla oralardaki durum farklı nedenlere dayanıyor. Veya yine işte böyle Yemen, Mısır, Kenya gibi ülkelere baktığımızda bu kez evet iç karışıklıklarla birlikte ülkelerdeki istihdam yaratma olanaklarının düşük olduğunu görüyoruz. Yani bir hani Avrupa'nın bazı ülkelerinde bile yani sanayisi olan markalaşmış gerçekten mavi yakalı işçilerin de çok fazla olduğu ülkelerde bile genç işsizliği yükselirken sanayisini kuramamış, herhangi bir marka üretememiş, daha çok işte fason üretimi ülkesinde toplayan işte Mısır gibi örnek vermek gerekirse ülkelerde genç işsizliğinin yoğun olmasına da çok da fazla şaşırmamak gerekiyor. Çünkü bütün bu ülkeleri bir araya topladığınızda %13 olarak biz yüzde olarak verdiğimizde küçük görünebilir ama yani 71 milyon gencin resmi rakamlarla dünyada işsiz olduğunu görüyoruz ve bu son bir yılda 500 bin kişi, yani 500 bin genç daha bu rakama eklenmiş.
Evet, ciddi bir rakam evet. Aslında. Peki cinsiyet ve yaş grubuna göre ülkelerde farklılık gösteriyor o zaman değil mi? Yani dediniz ya yaşlanan Avrupa diye, o zaman böyle baktığımızda da o farkı görebiliyoruz.
Kesinlikle bununla birlikte iyi bir noktaya değiniz. Cinsiyet açısından da ciddi bir sorun söz konusu. Hı hı. Çünkü aslında her yaş grubunda kadınlar erkeklere göre her zaman daha dezavantajlı. İşte daha zor iş buluyorlar, daha zor istihdam imkanlarını yakalıyorlar ya da işte biri işten çıkarılacaksa öncelikli olarak kadınların işte işsiz kalma risk grubunda olduklarını görüyoruz. Daha rahat işten çıkarıldıklarını görüyoruz. Bu da tabii daha yani genç yaşlardan başladığı anda, hatta bunu çocukluğa da indirebiliriz. Çünkü eğitimde de bir fırsat eşitsizliği söz konusu. Bu kez işte genç erkekler ve genç kadınlar arasındaki eşitsizlik işte ileri yaşlara da taşınarak gittikçe daha da katlanan ve işte uçurumun daha da açıldığı bir yapıya dönüşüyor. Bunu nereden anlıyoruz? İşte mesela istihdam rakamlarına baktığınızda pek çok gelişmekte ülkede kadınların istihdam oranları erkeklerinkinin yarısı kadar. İşte Türkiye'de bu ülkelerden bir tanesi. Veya işte işsizlik oranlarına baktığınızda her zaman kadınların erkeklere göre birkaç puan, hatta işte böyle ortalama olarak bir 5 puan daha fazla işsizlik oranlarına sahip olduğunu görüyoruz. Yani hani kadın iş gücü piyasasına giriyor, bir iş sahibi olmak istiyor ancak iş bulamıyor. Çünkü işverenin bir takım önyargılarıyla karşılaşıyor. Özellikle işte evlendiğinde veya anne olduğunda ya da ilerleyen yaşlarında işte kendi ailesindeki büyükleri, ebeveynleri yaşlandığında onlara bakmak zorunda kalacağı için Avrupalı bu anlamda biraz dışarıda tutabiliriz. Çünkü orada kurumsal bakım hizmetleri gerçekten ileri seviyede. Fakat işte gelişmekte olan çoğu ülkede böyle bir imkan olmadığı için kadın iş gücü piyasasından çıkıp, yani işte işini bırakıp, çalışmayı bırakıp çocuğuna ya da yaşlısına bakmak zorunda kalabiliyor.
Evet, az önce eğitim dediniz de eğitimli olmak da fark etmiyor. Çünkü eğitimlilerin de pek çok işsizi var o anlamda baktığımızda.
Kesinlikle, hatta bazı ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde eğitimlilerin işsiz kalma riskinin daha yüksek olduğu da görülüyor. Örneğin Türkiye üzerinden örnek verecek
olursak. Çünkü okumaktan çalışma hayatına atılamıyorlar mı?
Evet evet, yani iş tecrübesi kısmında biraz ıskalıyor gençler. Aslında piyasanın, yani işveren tarafının en büyük sıkıntısı ya da en fazla şikayet ettiği nokta bu. Şimdi mesela bizdeki genel işsizlik oranları %10'lar seviyesinde, şu an %9'lara indik ama normalde %10'lar bandında diyelim. Evet. Şimdi genç işsizliği bunun iki katı düzeyinde, eğitimli genç işsizliği yani yüksek öğretim mezunu olan, işte bir üniversiteden mezun olmuş elinde diploması olan gençlerin işsizliği de %30'larda. Hı hı. Yani bu işte her eğitimli 3 gençten bir tanesinin diploması olduğu halde, üniversiteye gittiği halde bir tanesinin işsiz kaldığını gösteriyor. Dahası o diğer ikisinin de hani ne tür işlerde olduğunu da düşünmek lazım. Hani istediği gibi işte üniversiteye uygun, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra girebileceği işler mi? Böyle bir problemimiz var. Çünkü bizimki gibi ülkelerde talep tarafında da yeterince nitelikli iş yaratılmıyor.
Evet.
Yani burada bir arz talep uyumsuzluğu, hani genel uyumsuzluk problemi var. Bu az önce saydığımız çok sayıda ülkede de benzer bir yapı gösteriyor. Bir de bizde ve pek çok gelişmekte olan ülkede gençler hep böyle kamuda çalışmak istiyorlar. Evet, çünkü işte iş güvencesi daha yüksek. İşte maaşlar bir parça daha belirgin ve işte mutlaka ödeneceği gün belli. Özel sektörde aylarca ücretini alamayan insanlar olabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla gençler bu kadar kamu sektöründe çalışmak istediğinde ve işte kamu personeli seçme sınavına odaklandığında, bu bize benzer ülkelerde de aslında paralel gidiyor. Bu durumda ne oluyor? Bu sefer hep akademik etkinliklere odaklanıyor. İşte staj yapmaktan vazgeçiyor. Bir iş tecrübesi kazanmak için eğitim aldığı dönemde işe girip hani bir bakayım, en azından ortamı bir koklayayım, nasıl bir şey bu çalışma dünyası demekten vazgeçiyor. Artı etrafındaki network'ü daha kısıtlı. Yani işte bir yetişkin, hani mesela sizin sahip olduğunuz sosyal ağlara sahip değil. Yani siz işsiz kaldığınızda etrafınızda bir sürü çalışan insan olduğu için daha hızlı iş bulma şansınız var. Ama bir gencin, işsiz bir gencin etrafındaki gençler de genelde işsiz olduğu için hani onu tavsiye edebilecek, ona referans olabilecek kişilerle de çok yakın ilişkide değil. Yani bu özellikle bu tarz uluslararası raporlarda peki neden sorusuna, hı-hı, karşılık olarak belirtilen temel nedenler arasında bunlar var.
Evet, şimdi ücretler dediniz, o ücretlere de geleceğiz zaten, hani iş bulabilenlerin aldıkları ücretleri, ama öncelikle mesleklere göre işsizlik oranlarına da bir bakalım. Baktığımızda da çok önemli belki meslekler, çok severek okumuşlar, bitirmişler okullarını, ama ne yazık ki gençlerimiz o sevdikleri alanda o iş güçlerini gösteremiyorlar ne yazık ki.
Evet, dünyada genel bir eğilim var bu konuda. Özellikle teknik bilimlerde, teknik bilimler işte mesela tıp, matematik, fizik, mühendislik gibi bilim dallarından mezun olanların daha çok işe girdiğini ve işleriyle ilgili alanlarda çalıştıklarını görüyoruz. Çünkü burada daha mesleğe dönük bir eğitim söz konusu. İşte siz mühendis olduğunuzda diplomanızı alıyorsunuz. İşte inşaat mühendisiyseniz örneğin bir inşaatta çalışmaya başlıyorsunuz. İşte mimar olduğunuzda yine oturup çizim yapıyorsunuz. Yani işinizle ilgili bir alanda çalışıyorsunuz. İşte tıpta doktor oluyorsunuz. Ya da yine sosyal bilimlerin içinde olmasına rağmen işte eğitim fakültesinden mezun olduğunuzda meslek sahibi olup öğretmen oluyorsunuz. Hukuku bitiriyorsunuz, avukat oluyorsunuz. Ama bazı bilim, sosyal bilim alanlarında mezun olduğunuzda iş bulma şansınız çok düşük oluyor. Mesela Türkiye açısından söyleyecek olursak en fazla sanattan, sanat alanlarından, işte Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarının. Benzer şekilde çok ilginç bir şey, bir belki veri ama yine meslek sahibi olduğu halde en fazla işsizlik riskiyle karşı karşıya kalan gazetecilik mezunlarının, radyo televizyon sinema mezunlarının olduğunu görüyoruz. Belki bu yeterince bu alanlarda iş yaratılmadığı için olabilir. İşte medyadaki genişlemenin hani bu alanlardaki mezunları böyle içine alabilecek kadar büyük olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Veya İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının, işte işletme, iktisat, işte uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi mezunlarının daha çok işsiz kaldığını görüyoruz. Çünkü burada bir meslek kazandırmadan ziyade hani sizi belirli alanlarda çalışmaya hazırlayan ve hatta çok geniş bir alana da hitap eden bir eğitim programı müfredatı söz konusu. Dolayısıyla teknik bilimlerde ya da doğrudan meslek kazandıran işte hukuk, eğitim, az önce söylemiş olduğum gibi işte tıp fakültesi mezunlarının iş bulma olasılığı her zaman çok daha yüksek oluyor diğerlerine göre.
Şimdi gelelim ücretlere. İş bulup çalışanların da öyle çok tatminkar ücretler aldığı söylenemez. İşi olduğu halde yoksulluk çekenler de var. Bununla ilgili araştırmalar neler söyler, siz neler söyleyeceksiniz?
Evet, bu da yine önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi dünyada artık tek problem işsizlik olarak tanımlanmıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü gibi bu alanda çalışan pek çok kuruluş diyor ki bir başka problemimiz daha var. Çalıştığı halde yoksul olanlar. Şimdi bundan tabii yetişkinler gibi gençler de etkileniyor. Maalesef dünyada çok sayıda genç çalışıyor, belirli bir gelir elde ediyor ama bu gelir onun ihtiyaçlarını karşılaması ve belki bakmakla yükümlü olduğu ailesinin ihtiyaçlarını karşılaması noktasına yeterli olmuyor ve bu sefer yoksul kalmaya başlıyor. Öyle ki çalıştığı halde günde 1.90 doların altında gelir elde edenleri biz işte aşırı yoksul olarak tanımlıyoruz ve bu oran bazı ülkelerde oldukça yüksek. İşte Nijerya'da %56, Bangladeş'te %64 veya Madagaskar'da %81, Afganistan'da %83. Bu şu demek, yani 10 çalışan 10 gençten 8 tanesi çalıştığı halde yoksul demek. Yani 1.90 doların altında gelir elde ediyor demek. Bunu böyle aylık olarak hani Türk lirası üzerinden bile hesaplasanız şu anda öğrencilik hayatına devam eden çoğu gencimizin aldığı harçlığın altında kaldığını görürsünüz. Aile tarafından aldıkları harçlıkların bile daha altında çalıştıkları halde, belirli bir emek sarf ettikleri halde gelir elde ediyorlar. Türkiye'de bu oran çok düşük. Yani aşırı yoksul, çalıştığı halde aşırı yoksul olan gençlerin oranı neredeyse böyle %1, gerçekten dünya içindeki en işte böyle düşük oranlardan bir tanesi. Çünkü bizim benzer bir ligde değerlendirildiğimiz, işte yükselen ekonomi olarak değerlendirildiğimiz diğer ülkelerde, işte Rusya'da %2 ama mesela Çin'de %6, hem de Çin'deki nüfusu düşündüğünüzde, genç nüfusu, gerçekten yoğun bir etki alanı var. Veya işte Brezilya'da %3, Hindistan'da %15. Yani hep bu yükselen ekonomiler içinde de biz avantajlı bir noktadayız. Yoksul, aşırı yoksul gençler açısından. Ama burada unutmamamız gereken bu yoksulluk ve işsizlik baskısının dünyadaki iş gücü hareketlerini de hareketlendirdi. İşte mesela Avrupa'ya göçlerin bu kadar yoğun olması, işte kaçak yollarla girişin bu kadar yoğun olmasının arka planında ve Avrupa'nın da bugün özellikle geçmişte kabul ettiği çok sayıda göçmene işte direnç göstermesi ve bunu toplumsal bir problem olarak artık dile getirmesinin arka planında da bu göç etkisi var. Çünkü bu insanlar evet savaştan da kaçıyorlar belki ama işsizlikten, yoksulluktan kaçan da çok sayıda insan var. Bunu da göz ardı etmemek ve dünya için bir mücadele alanı geliştirmek, işte genç işsizlik küresel olarak.
O zaman gelelim o mücadele alanına, mücadele politikaları kapsamında neler var? Şöyle toparlayıcı bir cümleyle lütfen alalım.
Yani ilk etapta gençlerin neden risk taşıdığına bakılarak, her ülkenin kendi problemleri var belki ama çok genel bir yaklaşım. İşte iş tecrübelerinin artırılması için neler yapılabilir? Onları doğru mesleğe yöneltmek için, o ülkenin ihtiyaç duyduğu iş gücü potansiyeline sahip birey haline getirmek için neler yapmak gerekiyor? Buna bakmak lazım. Aksi takdirde çoğu işverenimizin olduğu gibi hani ben istediğim nitelikte eleman bulamıyorum. Türkiye'de de bu yönde çok fazla şikayet var. Bu şikayetlerin önüne geçmemiz söz konusu olamayacak.
Evet. Umarız olsun. Umarız. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Işıl Kurnaz. Bugün için sağ olun, var olun. Yine pazartesi günleri birlikteliğimize devam edeceğiz kaldığımız yerden. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz'dı. Yine bu haftanın konuğu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Ve işte bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında bizler yine başkentte sizleri bekliyor olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28, 25, 25.
Ben buraya, üstüne dayanıp duracağım. Buradan da çok büyük.